Ayrım 45, sayfa 347. Kopenhag'ın işçi mahallesi polisin müdahalesi sonucu geçen Kasım ayında adeta cehenneme dönmüştü. Danimarka basını bir Türk'ün olayları alevlendirdiğini arzu etmişti. Sivaslı bir ailenin Danimarka'da doğup büyüyen 23 yaşındaki oğlu Ercan Çiçek, işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 2 yıl hapis yatmıştı. Daha sonra da Danimarka Yüksek Mahkemesi tarafından sınır dışı edilmek istenmiş ve bunun üzerine yıkılan evin sakinleri harekete geçmişlerdi. Olaylar büyümüş, tüm gençlik evleri ve diğer göçmen gençler Ercan Çiçek'e sahip çıkmıştı. Basına göre gençlik evinin kapatılması ve ardından satılması bu örgütlü hareketin sonucuydu. Liste bizimle görüşmeyi kabul etmen çok cesurca. Çoğu kişinin televizyona çıkmayı kabul etmeyeceğini söyledim. Bunun nedeni ne diye soruyorum. Çünkü polisle başın derde girer, takip edilirsin. Siviller rahatsız eder, sokakta durdurup üzerini ararlar. Birçok kişi ekrandan bu yüzden kaçar. Sonra başlarına ne geleceğini bilemezler demişti. Ne garip değil mi? Özgür Danimarka'dan söz ediyoruz. Amerika, Avrupa'nın tüm ülkelerinde tırmanan AB karşıtlığı da Danimarka'da yankılanan konulardan biriydi. Danimarka, Avrupa Birliği'nin büyümeye en çok karşı çıkan ülkeler arasında birinci. Tüm bu veriler ışığında bakınca Danimarkalı siyasilerin AB üyeliği için Türkiye'ye dayattıkları müzakere konuları başka bir anlam kazanıyor. Danimarka Başbakanı Anders Rasmussen'in Türkiye'ye sert dayatmaları hala kulaklarımızdaydı. Türkiye azınlık sorununu bir an önce çözmeliydi. İnsan hakları ve özgürlükleri benimsenmeliydi. Messerschmitt'e hatırlatmalar yapıp sormuştum. Veriler ışığında bu dayatmalardaki çifte standarda ne diyorsunuz? Hayır, bence böyle bir şey yok. Türkiye AB standartlarında bir ülke değil. En basit örnek ifade özgürlüğüne darbe indiren karikatür krizidir. Bence Türkiye özgür bir ülke olmak için yasalarını değiştirmek zorundadır. Bu konuda bir direniş olduğu ortada. Çünkü kültürel ve dini gelenek bu değişimi engelliyor. Messerschmitt'in durdurduğu yer belliydi. Peki ya liberal düşünceyi savunan gazeteciyi nasıl konumlandıracak? Sizce Batı ülkelerinde doğuya karşı büyük bir ikiyüzlük söz konusu değil mi? Doğuya karşı bir ön yargı söz konusu, evet. Özellikle de Türkiye'ye karşı. Sağcı partiler her zaman Türkiye karşıtı olmuşlardır. Bütün kriterleri yerine getirseniz bile bu yine de değişmez. Bir kere Türkiye Hristiyan değil. İkincisi göçten korkuluyor. Diğer yandan yabancı işçi ihtiyacı var. Avrupa çelişkilerle örülüydü. Halk Partisi Avrupa Birliği'nin çekirdek bir örgütlenme olarak kalmasını isteyen sağ partilerin görüşlerini özetliyordu. Avrupa'da bir birlik olarak çalışmak iyi bir fikir ama önemli olan ülkelerin uyumunu sağlamak. Sonuçlarını düşünmeden genişlemeye devam edersek yakında Avrupa Birliği'nin parçalanacağını düşünüyorum. Çünkü birlik şu anda sorunları çözmekten çok sorun yaratıyor. Ve Başi Kuaraşı Avrupa'yı zor günlerin beklediğini söylüyordu. Sadece Danimarka'yı değil tüm Avrupa'yı zor günler bekliyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne istemiyorlar. Çünkü Türkiye çok güçlü bir ülke. Avrupa'ya büyük bir etkisi olacaktır. Avrupa bunu kaldıramaz. Serbest dolaşım sayesinde birçok Türk Avrupa'ya yayılacaktır. Onlar da buna dayanamazlar. Devam ediyor. Sonra Avrupa'da din özgürlüğünden söz ediliyor. Türkiye Müslüman olduğu için reddediliyor. Burada sorunları var. Türkiye laik anayasaya sahiptir. Din ve devlet işleri ayrılmıştır. Bu anlamda dünyadaki nadir ülkelerden biridir. Bunu da kaldıramazlar. Türk kardeşlerime şu mesajı vermek istiyorum. Kendi iyiliğiniz için buralardan uzak durun. Bence Türkiye 20 yıl içinde buralardan çok daha fazla gelişmiş olacak. Buralardan daha zengin olacak. Ben 20 yıl sonra Avrupalıların gelip Türkiye'de iş arayacağını düşünüyorum. Başı Kopenhag'da nefes almak için Türk mahallelerinde dolaştığını, en keyifli zamanı Türk lokantalarında geçirdiğini anlattı. Bizi aldı Türklerin arasında dolaştırdı. Başı'yı bizimle İlyas tanıştırmıştı. Her ikisi de kapatılmadan önce yurttaşlık komisyonu üyesiydiler. Aynı amaçlar doğrultusunda çalışmışlardı. İlyas Bey havalimanında bizi yolcu ederken Kopenhag kriterlerinin Kopenhag'daki durumunu şöyle özetlemişti. Kopenhag kriterleri burada yazıldı. 900 küsur sayfalık bir kriter ama nedense Danimarka ve birçok Avrupa ülkesi bu kriterlerin kalsından habersiz. Mesela ana dili eğitimini ele alalım. Danimarka bunu kaldırdı. Hollanda keza öyle. Almanya da aynı yolda. Yabancılar yasası Avrupa'da terör estiriyor. Diğer yandan Türkiye ile AB arasında Ankara Anlaşması var ama esamesi okunmuyor. Yani diyorum Kopenhag'da Kopenhag kriterleri işlemiyor. İlyas Avrupa'nın genelinde bu kriterleri işlemiyor diye tamamlıyor.